Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya, Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikteyiz. Nebiler Silsilesi programında Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı konuşuyoruz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın hayatımızda şifa olacak, hayatımıza bereket olacak o hayatını ve o hayatından güzel izleri gündeminize getirmeye çalışıyoruz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum, Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam. Geçtiğimiz hafta Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleriyle buluşmasını konuşmuştuk. Evet. Onun buluşma, haricinde evet. Birinci buluşmayı konuşmuştuk ve onun haricinde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın idareci olmasına rağmen evet. Kardeşlerine vermiş oldukları payın parasını kendi ödemesini ve bu hareketinden yola çıkarak Yusuf gönüllü olmayı ve bir idarecinin vasıfları arasında neler olması gerektiğini konuşmuştuk. Yani hayat defterimizi nasıl güzel dolduracağımızı evet. konuşmuştuk. İşte günlük hayatlarımıza da bugünümüze de bu mevzuyu taşıyarak muamelatımızda bu tür davranışları nasıl yapmamız gerektiğini de konuşmuştuk. Olay olarak da şuradayız. Dinleyicilerimizi hatırlatmış olalım. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri Kenan iline döndüler, çuvallarındaki kendi vermiş oldukları keseleri, paraları gördüler ve tekrar aynı paralarla
bir müddet sonra
tekrar Mısır'dan işte tahıl, buğday, arpa neyse o gün dağıtılan onu almak için tekrar geldiler, sıraya girdiler ama sırada ikinci geldikleri ortaya çıktı, ifşa oldular ve Yusuf Aleyhisselam'la karşılaştılar. Yusuf Aleyhisselam onları tanıdığı için bir sofra kurdu. Ve o sofrada beraber oturuyorlar şimdi.
Evet.
Tarihsel süreç bu şekilde evet. buradan devam ediyoruz.
İnşallah Allah razı olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn ve ba'd. Sizin de buyurduğunuz gibi Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşlerinin ikinci defa gelişlerini öğrendi ve onları kendi bulunduğu artık saray diyelim adına saraya davet etti. Bir sofra hazırlattı. Sofrayı da hazırladıktan sonra kardeşleri karşı karşıya oturtturdu. Yani ikişer ikişer oturtturdu. Tabii Hazreti Bünyamin açıkta kaldı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da ona ağlamaya başladığında sordu. Dedi ki ya niçin ağlıyorsun diye sordu. Dedi ki eğer kardeşim Yusuf yaşasaydı, sağ olsaydı şu an karşımda oturacaktı dedi. Hazreti Yusuf o zaman dedi seni ben kendi soframa alayım. Sen burada yalnız kalma dedi. Onu onlardan ayırıp kendi sofrasına aldı ve kardeşleri ne oluyor diye sorduğunda bunun ikincisi yok. Bu yalnız kaldı. Onu ben karşıma alayım yalnız olmasın diye bir ifade kullandı. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'i aldı. Ve dedi ki Bünyamin'e şayet dedi ölen kardeşin Yusuf olsaydım beni karşına alır mıydın? Beni kabul eder misin onun yerine diye sordu. O da dedi ki yani senin gibi kardeşi kim nereden bulsun? Yani neticede sen Mısır'ın önde gelenlerinden birisin. Ancak kabul ederim ama ne baban Yakup'tur ne de annen Rahil'dir dedi. Yani sen benim öz kardeşim olamazsın dedi. Tamam sen belki Mısır'ın önde gelen bir yöneticisin, belki varlıklısın, belki sarayda bir adamsın ama neticede benim öz kardeşim olamazsın.
Burada da izzetli bir yaklaşım var hocam değil mi?
Tabii
yani
ki.
Hemen
tabii ki.
Yani bu, tamam ben senin kardeşin olayım işte o makama işte, o mevkiye
bu
biraz.
Bu peygamber adabı hocam işte. Yani Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın vermiş olduğu adab. Diğer çocuklarda nefs harekete geçiyor. Bünyamin temiz bu anlamda. Öyle olduğu için ne yapıyor? Direkt o vakur davranıyor. Vakar öne geçiyor ve şımarmıyor tabir yerindeyse. Hemen hadi gel oturalım karşılıklı demiyor. Böyle söyleyince Hazreti Yusuf Aleyhisselam
bir vefasızlık da yapmıyor aynı zamanda.
Asla.
Aslında vefasızlık yaptığı zannettiği kardeşi ama.
Yani ama onu yapmıyor.
Yapmıyor.
Yapmıyor ve arkasından Yusuf Aleyhisselam o sözlerin üzerinde Bünyamin'e sarılıyor. Diyor ki ben senin kardeşin Yusuf'um diyor. Böyle söyleyince de onların yaptığına sen aldırma. Sen ben ne söylüyorsam onu yap dedi. Hatta onların geçmişte yaptığı şeyler de artık Allah'ın bize vermiş olduğu bir takdirdi. O takdirin de ötesine geçilmeyecektir dedi. Ne yaptılar ne ettilerse onların yanına kaldı. Biz kendi işimizin derdinde olalım. Yani Allah bize ne emrettiyse onu yapalım dedi. Ve kardeşine Bünyamin'e sen beni tanıdın, beni ifşa etme, beni ısrar etme, ortaya çıkarma. Çünkü daha sonrası gelecek bu olayın. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ben seni yanımda alıkoymak için bir plan yaptım. Aslında Allah'ın öğrettiği ledün ilmi bu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a ilahi plan nasıl yapılacaksa Allah öğretiyor. Ben seni bir sebeple yanımda tutacağım. Sen sadece sesini çıkarma, sessiz ol ve yapılana razı ol diye ona uyarıda bulundu.
Hı hı.
Tabi burada Hazreti Yakup Aleyhisselam bir imtihana daha duçar olacak. Yani bir imtihan daha bekliyor Hazreti Yakup Aleyhisselam'ı. 40 kadar yıl önce kaybettiği Yusuf'tu. Şimdi bir de Bünyamin elinden kalkacak. Hatta bir mektubu olacak, onu da inşallah paylaşacağız. Bu haliyle Hazreti Yusuf Aleyhisselam, yükler yine konuldu. Zaireler hazırlandı. Erzak torbalara yerleştirildi. Yalnız bu sefer Hazreti Yusuf Aleyhisselam Bünyamin'in torbasına kendi su kabını yerleştirdi. Arkasından onlar yola çıktılar. Sonra bir ulak derler, işte haberci gönderdi. Hı hı. Ve haberci siz hırsızlık yaptınız diye ifşada bulundu. Seslendi. İnnehukum lesarikun. Siz çaldınız, hırsızlık yaptınız. Tabii kafile durdu. Dedi ki neyinizi kaybettiniz de bizi hırsızlıkla itham ediyorsunuz? Hükümdarın su kabı kayboldu. Yani onu getirene bir deve yükü de mükafat verilecek denildi. Ve ben buna kefilim diye bu şekliyle içlerinden birisi çıktı. Ben böyle bir şeyin olacağını düşünmüyorum dediler. Ardından biz yeryüzünde fesat çıkartmak, yani burayı karıştırmak ya da hırsızlık yapmak, hele burada herhangi bir adaletsizliğe karşılık vermek üzere gelmedik dediler. O zaman dediler ki vazifeliler, peki eğer yalan söylüyorsanız, yani erzak kutunuzdan, sizin erzakınız içerisinden böyle bir kap çıkarsa, yani çalan sizseniz, çalan kimsenin bu anlamda cezası ne olur diye sordu. Şimdi burada Hazreti Yusuf Aleyhisselam şeriatı bildiği için, o zamanın şeriatında, yani Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın vermiş olduğu şeriatta, eğer bir kimse hırsızlık yaparsa çaldığı kişiye, malına, malın sahibine bir yıl köle olarak hizmet eder. Yahudi şeriatına göre öyleydi o zaman. Yani birisi birinin malını çaldıysa, kimin malını çaldıysa çalan bir yıl hizmetkar olurdu. Hazreti Yusuf da bu şeriatı bildiği için su kabını, kendi su kabını Bünyamin'in torbasına koydurdu. Hırsız da Bünyamin çıkınca onların şeriatına göre bir yıl Hazreti Yusuf'un yanında kalması gerekiyordu. Mısır kanunlarına göre de hırsıza sopa vurulurdu, dövülürdü ve çaldığı malın da iki misli ödettirilirdi. Yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara, ben sizin ahkamınızı, hükmünüzü size uygulamak istiyorum. Burası size belki zulüm gelir diye sizin şeriatınıza göre amel edeceğim demişti.
Hı hı.
Ve burada tabii biz aslında bu tür gayrimüslimlerle oluşan hukuklarda nasıl tavır, nasıl davranış sergilenmesi gerektiğini de görüyoruz. Burası ayrı bir ders veriyor aslında bize. Yani mesela biz diyelim ki bir Müslümana karşı hak işlesek, bir Müslümana karşı bir hukuksuzluk yapmış olsak, onunla İslam şeriatı üzerinden helalleşiyoruz. Peki bu bir gayrimüslimse, hocalarımız şey derlerdi, mümkün mertebede onların şeriatıyla amel etmek evladır derlerdi. Hmm. Buradan dolayı. Niçin? Çünkü benim şeriatıma tabi olmadığı için benim yaptığımı kendine adaletsizlik olarak addedebilir. Ve benim yaptığımı, benim şeriatımı kendine başka türlü görebilir diye onların şeriatıyla amel etmek burada daha esastır derdi buradan hareketle. Bundan dolayı Hazreti Yusuf Aleyhisselam tabii bu kaseyi gerekçe göstererek tabii önce aramaya başlanıldı. Aramaya başlarken de önce şeriat kondu, hüküm kondu. Neye göre amel edeceğiz? Kim çaldıysa mal sahibine bir yıllık köle olarak bırakılacak. Erzak arandı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam önce diğerlerin erzakından arattırmaya başladı ki bir plan var, ortaya çıkmasın. Hemen arayın şu çocuğun değil. Herkesi bir arayın bakalım deyip oradan sıradan arıyor gibi. Bünyamin Aleyhisselam'ın Hazreti Bünyamin'e geldiği zaman da tabii bu yapmış olan feraset, Hazreti Yusuf'un feraseti karşılık buldu. Kase şeyden çıkıverdi. Bünyamin'in torbasından çıkıverdi ve hukuk tecelli edecek. Tabi burada şunu anlamamak lazım. Hazreti Yusuf'un buradaki maksadı ne babasını üzmek ne de kardeşlerini zor durumda bırakıp intikam aldırmak. Hatta Hazreti Yakup Aleyhisselam gönderirken şayet bir zaruret ortaya çıkarsanın dışında çocuğuma sahip çıkacaksınız, aman ha ona mukayyet olacaksınız diye şart koşmuştu. Allah adına yemin almıştı Hazreti Yakup Aleyhisselam. Burada onu bir nevi gerçekleştiriyor. Çünkü çocukların elinden gelecek bir şey yok. Burada kardeşlerin bir art niyeti yok. Kardeşlerin burada bir Yusuf Aleyhisselam'da olduğu gibi bir kastı yok. Çünkü kendileri dışında gerçekleşen bir olay.
Evet.
Burada masumlar, orada bir günahları yok. Ama orada bir ifadeleri var. O çok enteresandır. Yani daha önce kardeşi de çalmıştı ifadesi vardır. Şimdi oraya gelmeden önce şurada Hazreti Yusuf Aleyhisselam şöyle bir yol takip ediyor. Onu da söylemeden geçmeyelim. Kendi makamını kullanmıyor. Aslında intikam tam yeridir. Yani 10 kardeş gelmiş. Alın bunları, atın zindana.
Ve malzeme de vermiş. İkinci defa gelmişler.
İkinci defa gelmişler. Yani her türlü aslında çok af buyurun zorbalığa başvurabilecek gücü de var. Yani askerlere bir işareti yeter o kardeşleri hak etmek için. Ama yine burada ne bir baskı, ne bir zulüm, ne de bunun dışında makamın verdiği gücü, yetkiyi kullanıp suistimal etmiyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Bu da bize çok büyük bir ders aslında. Burayı geçmemek lazım. Çünkü kardeşini dahi onların elinden alacakken bir şeriat oluşturuyor ve bir hukuk oluşturuyor. Rastgele böyle kendiliğinden gelişmiş ya da başka türlü zorlukları da ortaya koyacak olan, zulüm edecek olan hal ortaya koymuyor Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Ne yapıyor? Onların şeriatında bir hırsızın cezası neyse onu oluşturuyor, ortamını oluşturuyor ve onlara da bu anlamda ağzını kapatacak bir ders vermiş oluyor tabir yerindeyse. Buradan sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam tabii bir nevi babasından gelen o şeriatı artık Mısır'da uygulamaya başlıyor. Yani Mısır'a ilk defa artık Hazreti Yakup Aleyhisselam şeriatı yavaş yavaş girmiş olmaya başlıyor. Bu olayla. Çünkü ilk defa Hazreti Yusuf Aleyhisselam böyle bir şey bildiğimiz kadarıyla orada bir hüküm oluşturuyor. Mısır kanunları dışında bir kanun uyguluyor. Ve ardından da kardeşler itiraz ettiler. Ancak itirazları bir netice vermedi. Neden? Çünkü ortadaki şeriattı. Şeriat kendi şeriatlarıydı. O zaman itiraz etmek hakları yoktu. Hatta kardeşlerinden birisi onun yerine beni al diye ortaya çıktıydı. Rivayetlere göre büyük kardeşlerinden birisiydi. Hayır dedi Hazreti Yusuf. O zaman ben zalim bir hükümdar olurum. Yani neticede suçsuz bir adamı suçluymuş gibi cezalandırmış olurum demişti. Ancak babalarının çaresizliğiniz dışında ifadesi de buraya yerleşmiş oldu. Sonra kardeşler tekrar müdafaaya başladılar ama müdafaa yaparken yani kendilerinin masumluğunu ortaya koyup ispat etmeye çalışmaktan ziyade eski yaptıkları üzerine bir yalan ve iftirayla devam ettiler. Yani işte ne beklersiniz? İşte hayır benim kardeşim çalmaz. Biz bir peygamber çocuğuyuz. Asla böyle bir hırsızlık yapmayız. Hırsızlık bizim işimiz değildir deyip kendilerini böyle savunma derdine düşmediler. Onlar dediler ki eğer çalmışsa yani o bu işi yapmışsa daha önce kardeşi de çalmıştı dediler. Yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a iftira attılar. Karşılarındaki de Hazreti Yusuf hüznü daha da arttı Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Daha da üzüldü. Yani neticede onlar asıl kötü olanlardı. Ayetin ifadesiyle Hazreti Yusuf Aleyhisselam şöyle içinden geçiriyor. Diyor ki asıl kötü olan sizsiniz diyor. İleri sürdüğünüz iddianın gerçek olup olmadığını Allah biliyor diyor. Peki ileri sürdükleri iddia neydi? Burada İslam alimleri bununla alakalı birkaç madde sıralıyorlar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı hırsızlıkla neden itham etti kardeşleri? Niçin böyle bir şey? O olay neydi diye. Burada tabii birincisi Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın anne tarafından dedenin putperest olduğu söyleniyor. Ve Hazreti Yusuf'un annesi de babasının putlara tapmayı bırakması için bunu istiyor. Rahil yani babasının putlara tapmasını bırakmasını istiyor. Ve git çal onları kır diyor. Birincisi bu. Hazreti Yusuf'un gidip oradan gizliden putlar alıp kırdığıyla alakalı bir rivayetten bahsediliyor. İkincisi Hazreti Yusuf Aleyhisselam fakire fukaraya çok acırdı. Bazen babasının sofrasından yiyeceklerden aşırır, götürür fakire fukaraya dağıtırdı. Bir kere de bir tavuk böyle aşırmıştı. Öyle bir hırsızlık buraya da atfedilir diyorlar. Bir diğeri Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın Hazreti Yakup tarafından tabii devamlı yanında bulundurulduğu için Hazreti Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf'u kimseye vermiyor. Halası çok severdi. Onu alıkoymak için rivayete göre İshak Aleyhisselam bir kuşağı vardı. O kuşağı Yusuf'un beline bağlamıştı. Sonra çalındı diye iddiada bulunmuştu. Aradılar, taradılar, baktılar ki Yusuf'un belinde aslında halası bir oyun oynamıştı orada. Çocuk benim yanımda bir yıl kalacak çünkü. Bir yıl hırsızlık yaptığı için kimin malını aldıysa onun yanına hizmetkar olacaktı. Hazreti Yusuf'un halasının böyle bir oyunundan bahsedilir bir rivayete göre. Bir rivayete göre de bunların tamamen iftira olduğu, aslında böyle bir hadisenin olmadığı ve kardeşlerin Hazreti Yusuf'a hala daha bir ne diyelim bir öfke, bir haset, bir hastalığın devam ettiğini işaretle aslında bu diğer üç olay çok fazla vuku bulduğu kabul edilmez. Ama asıl iş burada kardeşlerin Hazreti Yusuf'a karşı duymuş oldukları öfke, haset ve kinin burada tekrar Zaten kardeşleri de hırsız deyip yalancı olduklarını, onların yalan söylediklerini
fırsat
söylerler.
Fırsat buldukları an hemen...
Hatırlarsınız geçen derste şey demiştim. Böyle bile söz geçmişti de. Sıkıştıkları zaman, zorda kaldıkları zaman, kendi menfaatlerini oldukları zaman babamız. Ama kendilerine bir zarar, bir arıza, kendilerine bir sıkıntı vereceği zaman onun oğlu. Ya da onun babası şeklinde konuşuyorlar.
Yani hemen ötekileştirme.
Hemen ötekileştirme. Burada da böyle. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşi olduğu için Bünyamin, zaten onun abisi de böyleydi. Zaten onlar hep hırsızdır. Onlar zaten çalarlar. Siz zaten hırsızsınız şekliyle bir anda karşıya çıkıverdiler. Ardından da aralarından bir tanesi dedi ki, orada bir vezir bunların yanında olan birisi, dedi ki bunların dedi çok yaşlı bir babası var. Onun yerine gel sen kardeşlerden birisini al. Biz seni ihlaslı, muhlis bir kimse olarak görüyoruz. Sen muhsinlerdensin. O yüzden bizden birisini al, çocuğu bırak diye söylediler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam da, biz sizin şeriatınıza göre amel edeceğiz. Malı kimin yanında bulduysak ona alıkoyacağız. Başkasını tutmaktan da Allah'a sığınırız. Çünkü böyle yaparsak zalimlerden olmuş oluruz diye karşılık verdi. Yani aslında onları kendi hükümleriyle bağlamış oldu Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Tabi burada zulmetmiş oluruz ifadesi var. Burada hem kendine zulmetme hem başkasına zulmetme Allah tarafından kabul edilen bir hal değildir. Dikkat çekiliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Lokman suresindeki inne şirke le zulmün azim ayetinden hareketle şirk ve zulmün en büyük günahlardan olduğu bize bildirilir. Böyle bir parantez arası açmış olalım. Neticede onlar artık Hazreti Yusuf'un kardeşini yani Bünyamin'i almaktan, kurtarmaktan ümidi kestiler. Sonra artık aralarında ne yapacaklarını konuşmaya başladılar. Yani biz şimdi Yusuf'u kaybettik, geriye getiremedik. Burada bizim dahlimiz vardı ama şimdi Bünyamin'i götüremeyeceğiz. Yusuf'u götürmedik. Bünyamin'i de götüremeyeceğiz. Aldık olunacak. Nasıl izah ederiz diye kendi dertlerine yanmaya başladılar. Yusuf konusunda bir kusur ettik. Bu da şimdi babamız tarafından bir şartlı izinle gönderilmişti. Biz şimdi ne yapacağız diye telaşa düştüler. Büyük kardeş rivayete göre Yahuda'dan bahsedilir. Denildi ki, dedi ki ben burada kalacağım. Ona gözeten olacağım. Buradan ayrılmayacağım. Babama böyle söylersiniz. Bünyamin orada alıkonuldu. İçimizden büyük kardeşimiz orada kendisi kalmayı kabul etti. Biz geriye döndük. Ne yapalım diye seninle istişareye geldik diye aslında babaya sığınmaya tekrar gidecekler. Ama olanı da söyleyin dedi. Yani sevgili babamız biz farkına varmadan oğlunun böyle bir olayı oldu. Yani oğlun hırsızlık yaptı. Burada da tabii yine ifade oğlun çaldı. Yani biz kardeşimiz
çaldı değil.
Oğlun çaldı. İşte biraz önce söylediğimiz şey bu. Ve bildiğimiz kadarına şahitlik ederiz. Yani biz bunu biliyoruz, bundan fazlasını bilmiyoruz diye, gaybı da bilmeyiz diye Hazreti Yakup Aleyhisselam'a dertlerini yanacaklar. Ve Hazreti Yakup Aleyhisselam burada yine şu ifadeyi kullanıyor ayetteki. Kale bel sevvelet lekum enfusukum emra. Yani siz öyle bir iş yaptınız ki, yani korkarım nefisleriniz sizi bir olayı cazip gösterip bir hataya kaydırdı. Yani bunun içerisinde yine sizin bir dahliniz var. Aslında biraz önce söyledik, çocukların burada yapacağı bir müdahale yok. Neticede bir saray zindanları ya da saray korumaları vesaireleri almış. Yani kılıç çekse ne olacak, çekmese ne olacak? Bir ikincisi, ortada bir hırsızlık hadisesi var. Yine kardeşlerin burada müdahalesi yok. Yani sanki masum gibi görünüyor bu kardeşler. Yalnız burada şu var, Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın ifadesi. Bunu yine size nefislerinizin gösterip yaptırdığı derken, zannımca hocam kastettiği, eğer Yusuf'a bu hal yapılmasaydı Yusuf zindandan saraya Mısır'da olmayacaktı. Siz zahire almaya gittiğinizde Bünyamin'i Yusuf'tan dolayı götürmeyecektiniz. Ve siz ondan dolayı da Yusuf orada alıkonulup kalmayacaktı. Ne ben burada üzüntü çekecektim ne de siz böyle bir hale. Yani siz başta bir kabahat işlediniz. İlk derslerde hatırlarsınız hocam. Yusuf Aleyhisselam'a başladığımızda dedik ki bir işte yalan söylenildiği zaman o yalanı müdafaa etmek için yalanlar silsile olur. Neden? Çünkü hakikat ortaya çıkana kadar yalanı yalanla örtmek zorunda kalırsınız. Doğru asla yalanın üzerine örtü olmuyor. Yalan da mutlaka bir zaman ortaya çıkıyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam bu olayın karşılığında yine onların Yusuf Aleyhisselam'a ta 13 yaşlarında yapmış olduğu kuyuya atma hadisesinin sebep olduğunu aslında hatırlatıyor. Diyor ki siz bu işte sizin dahliniz var ama ben bu anlamda güzel bir sabır, fe sabru cemil. Ben sabredeceğim. Ümit ederim ki Allah bütün kaybettiklerimi bana lütfedecektir diyor. Yani artık bundan sonra ne geleceğini Hazreti Yakup Aleyhisselam tahmin etmeye başlıyor. Çünkü sadece nefs kendisi ve Allah yani baş başa kalıyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam Hazreti Yusuf Aleyhisselam'la avunuyordu. Hazreti Yusuf elinden gittikten sonra Bünyamin ile avunmaya başlamıştı. Bünyamin de gittikten sonra Allah ile baş başa kaldı. Ve onlar neticede kendilerinin masumiyetini ortaya koyup çekildiler. Hazreti Yakup Aleyhisselam da Yusuf'um diye vahlanırken artık Bünyamin'im diye de vahlanmaya başladı. Neticede Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın artık gözlerine uyku girmezdi. İyice uyku girmez oldu. İyice ağlamaları arttı ve Cenab-ı Hak iki gözünü de alıverdi. Yani iki göz artık aklar indi, kapandı. Söylemiştik hatırlarsınız Hazreti Peygamber'e sorulmuştu. Hazreti Yakup'un Yusuf'a olan hicranı hüznü ne kadardır diye. 70 anne hüznüyle demişti Hazreti Peygamber. Yani bu artık daha da ayyuka çıkıp o gözyaşları tamamen gözlerini kapatmış oldu. Ve Allah tabii iki varlığı yani iki gözü aldıysa ona çok büyük bir mükafat hazırlıyor. Ve bunlarla imtihan olunuyor. 40 sene ağladı. 40 senenin sonunda aslında bu gözyaşları fesabrun cemil, o cemilin karşılığı. Sabretti ama vuslata. Güzel sabır ve artık o vuslata dönecek Allah'ın izniyle.
Peki bu arada Hazreti Yusuf Aleyhisselam kardeşini işte bir siyasetle kendisine geri getirmiş oldu. Onlar neler yaşadılar?
Onlar hocam artık Hazreti Yusuf Aleyhisselam yani Bünyamin'in yanında ikinci bir adam gibi gezdiriyor, dolaştırıyor, sarayda ikram ediliyor, yetiriyor, içiriyor. Onu ikram işte nimetlendiriyor. Onunla beraber kendisi nasılsa ona da ikramlarda bulunuyor. Kendi bütçesinden onun bütün masraflarını karşılıyor. Vazifelerde, hizmetlerde ondan yardım istiyor bazen. Yani onu aslında bir saray zindanına değil, gönül tahtına yerleştiriyor. Böyle olunca o büyük kardeş bazen şahit oluyor, anlayamıyor, anlam veremiyor. Yani nasıl bir zindanlık bu, nasıl bir hırsızlık ki bu, mükafatlandırılır gibi. Anlayamıyor, anlam veremiyor çünkü henüz ifşa edilmedi. Sonrasında Hazreti Yusuf Aleyhisselam tabii bu haldeyken, Yakup Aleyhisselam Yusuf Yusuf derken ikinci bir keder başladı. Tabii arada kardeşler, ev halkı, çevre Hazreti Yakup Aleyhisselam'a yani kendine yapma böyle diye gelip bir teskinde bulunmaya çalıştıklarında Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın innema eşku besi ve huzni. Yani buradaki benim sıkıntım, kederim, üzüntüm ilallah, Allah'adır. Yani ben bunu Allah'a arz ediyorum. Sizden ben bir şey istiyor muyum? Hayır.
İstemiyorum.
Sizden bir dert tasa istiyor muyum? Hayır. Giderin diye bir şeyde bulunmanızı istiyor muyum? Hayır. O zaman beni yalnız bırakın. Ben çünkü e'lem diyor ki ilallahi ve e'lemu minallahi ma la te'lemun. Ben sizin bilmediğiniz birçok şeyi Allah tarafından biliyorum. Yani bunun arkasından bir hal gelecek. Bunun arkasında bir hazırlık var. Ben bunu biliyorum ama tayin edemiyor. Yani Yusuf gelecek, Bünyamin de gelecek ya da ben Yusuf'a, Bünyamin'e gideceğim diye bir tayinde bulunamıyor. Ancak peygamberlerde feraset vardır. Yani akıl, kalp Allah ile beraber tefekkür eder. Öyle olunca Hazreti Yakup Aleyhisselam bunun arkasından bir nimet gelecek ama şu an onu tayin edemiyorum durgusuyla duruyor. Burada artık sonra diyor ki gidin araştırın artık diyor. Yani ne Yusuf'u ne kardeşini ben öldüğüne zaten inanmıyorum. Ya beni yezhebu fetehassesu min Yusuf'u ahihi. Yusuf'u ve kardeşini yani aradan 40 yıl süre geçmiş. Hı hı. Hazreti Yakup Aleyhisselam zaten inanmamış. İnanmamasının karşılığında gidin de araştırın diye Allah'tan ümit kesilmez diye onlara deklerede bulunuyor devamlı. Yani ne halde olursa olsun, ne durumda olursa olsun kulun Allah'a yaklaşması, Allah ile olması, yeise kapılmaması ve Allah'a daima bir ümitle yaklaşması ve ona güvenmesini burada biz görüyoruz açıkçası. Ümidi kesmiyor. Cenab-ı Hak'tan ümit kesmeyen bir kul olarak da Allah-u Teala ona mükafatlarını vermeye başlatıyor. La taknatu min rahmetillah buyurulur. Yani Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Bu arada Hazreti Yakup Aleyhisselam Mısır'ın o meliki kimdir tanımıyor ama bir mektup yazıyor. Burada önce tabii bu mektubu ben iki okuduğumda hocam şöyle bir şey yazmıştım. Yani bir mektup gönülden gönüle, kalpten kalbe bu kadar hissiyatla yazılır ancak. Yani bir mektubun bir adabı olur. O adabı bir peygamberi duruşla Hazreti Yakup'ta görüyoruz aslında. Burada besmele ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim diye. Sonra kendini tanıtıyor. Halil İbrahim oğlu, İshak'ın oğlu İsrail Yakup'tan Mısır'ın azizine. Yani Mısır melikine. Ve burada kendi başlarına gelen önce bir peygamberi bir tayin ve peygamberi bir tespitle belalar gelmiştir. Böyle bir sülaleyiz biz diyor. Yani ceddim İbrahim'den işte Nemrut'un ateşine atılan ve evladını kaybeden İşte babamdan iptilalara uğrayan Hazreti İshak Aleyhisselam'ın durumundan ve en son ben Yusuf'u kaybetmiş, sonra da Bünyamin'in gittiği, bundan dolayı da gözlerinin alındığı diye böyle bir uzunca bir mektup yazıyor Hazreti Yakup Aleyhisselam ve şunu ifade ediyor: bizim neslimizden olanlar asla hırsızlık yapmazlar. Biz hırsız çocuğu dünyaya getirmeyiz. Yani çalacak olan, hırsızlık yapacak olan bizden dünyaya gelmez. Bana diyor, çocuğumu geri gönder diyor. Burada bir ifade var: eğer bana bu çocuğumu iade etmezsen sana öyle bir beddua ederim ki, çünkü benim çocuğum hırsızlık yapmaz.
Eminim bundan.
Eminim bundan, o peygamber çocuğu ve sen de benim peygamber olduğumdan emin ol. Eğer bunun karşılığında benim çocuğumu tekrar geri göndermezsen sana öyle bir beddua ederim ki 7 batın evladına tesadüf eder, tesir eder.
Eyvallah.
Ya bu basit bir yakarış değil aslında. Hazreti Yakup Aleyhisselam burada aslında Cenab-ı Hakk'a sığınarak, yani haddi bildiriyor tabiri caizse. Kendince had bildiriyor. Eyvallah. Yusuf Aleyhisselam mektubu alıyor. O da ayrı bir kalpten ayrı bir kalbe bir mektup daha yazıyor.
O da şöyle diyor hocam: Bismillahirrahmanirrahim. Mısır azizinden İsrail Yakub'a.
Evet.
Ey yaşlı kimse, mektubun geldi. Okudum ve muhtevasını anladım. Orada salih babalarından bahsedip her birin belalara düçar olduklarını ve sabrettiklerini yazıyorsun. Onlar nasıl iptidalara sabrettilerse sen de öyle sabret ve selam.
Hocam,
çok siyasi bir mektup.
Siyasi yani bir böyle, mektup ama Yakup Aleyhisselam cevabı alınca
anlıyor.
Anlıyor. O da şöyle söylüyor: Allah'a yemin ederim ki bu bir melik mektubu değil, bir peygamber mektubudur. Ve bunu yazan olsa Yusuf'tur.
Yani babacığım ben Yusuf'um, çaktırma.
Demiyor. Vazifeyi idare et demiyor hocam. Demiyor. Ama öyle bir mektuplaşma var ki, bir gönlü yanık peygamber babadan bir gönlü yanık peygamber evlada, peygamber evladın ilanından peygamberin peygamberi tayinli hocam. Müthiş bir sahne burası. Gerçekten büyük dersler veriyor bize. Keşke vaktimiz olsa hocam, bunlar üzerine çok uzun uzun bir şeyler söyleyebilsek.
Eyvallah. Önümüzdeki hafta bu mektuplardan devam edelim
i̇nşallah hocam.
Bence
peki,
biraz üzerine duralım.
Peki
bu mektuptan inşallah.
O zaman inşallah mektuplardan devam edelim.
Peki. Burada müsaade isteyelim bu hafta. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Sizlerden de. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programındaydık. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf Aleyhisselam'a göndermiş olduğu mektuptayız ve oradan devam edeceğiz. Bu mektuplar üzerine konuşacağız inşallah önümüzdeki programda. Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.